Hoş geldiniz öncelikle. Bugünkü konumuz geçen haftadan devam edeceğiz. Sutra 1.17 üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bu sefer akaşalar üzerine konuşacağız. Yani alanlar üzerine konuşacağız. Akaşa kelimesi birkaç anlama geliyor. Öncelikli olarak akaşa alan demek ve aynı zamanda akaşa madde demek. Bu iki anlamıyla sık sık karşılaşıyoruz yogada. Madde anlamına gelen akaşa evreni oluşturan bütün maddeler, bütün elementler, her şey akaşa tarafından oluşturuluyor. Ve bu maddenin Sanskritçedeki yoga felsefesindeki genel adı. Aynı zamanda akaşa alan da demek. Bu bahsettiğimiz alan da örneğin şu an içinde bulunduğumuz alan maha akaşa alanı. Buna biz Sanskritçede maha akaşa diyoruz ve Türkçe'de de uzay alanı diyoruz. Yani bütün rüyalarınızı gördüğünüz, konuştuğunuz, düşlediğiniz, düşündüğünüz, algıladığınız her şey maha akaşa alanı içerisinde gerçekleşiyor. 1.17'de bahsettiğimiz objelerin kaba olanları da bu maha akaşa içerisinde algılanıyor. Yani nefesinizi algıladığınızda oturup, konsantre olup maha akaşa düzlemi içerisinde nefesinizi algılıyorsunuz. Kaba objelerin hepsi maha akaşa içerisinde algılanırken kundalini enerjisi ne zaman yükselirse, kundalini enerjisi dediğimiz şey de aslında şu, kuyruk sokumunuzdaki ilk bulunan çakradan, yani en alttaki enerjinin yukarıya doğru hareket etmeye başlaması ve yukarıdaki çakraların aşağı doğru hareket etmeye başlaması ve de samana bölgesindeki enerjinin de yukarıya doğru çıkmaya ve bunlarla birleşmeye başlamasıyla vücuttaki bütün çakraların bir arada hareket etmesi, vücuttaki bütün enerjinin bir arada hareket etmesiyle tam olarak ojasın, yani ojas dediğimizde çok terim girdi şu an, birazdan oturacak. Ojas dediğimizde çakraların oluşturduğu bu enerji, yani vücuttaki şuşumna üzerinde akıtmaya çalıştığımız enerjinin kendisi. Bunların hepsi birleşip şuşumna üzerinde, temel nadi üzerinde hareket etmeye başladığı an işte kundalini enerjisinin yükselmesi demek. Aslında kundalini enerjisi bedendeki enerjinin şuşumnaya girmeye başlamasını temsil eden kelime. Ve bu enerji ne zaman ki tam anlamıyla yukarıdaki enerji ve aşağıdaki enerji bir araya gelir, tamamen şuşumna üzerinde enerji akışı başlar. Bu da işte kundalininin tamamen yükselmiş olduğu anlamına geliyor. Kundalini yükselmeye başladığında insanın bilinci açılmaya başlıyor. Yani zeka yükselmeye başlıyor. Aslında bunu şöyle düşünün. Kundalininin yükselmesi demek beynin kapasitesinin artması demek. Beyindeki karanlık alanların aydınlanmaya başlaması. Aydınlanma kelimesi de buradan geliyor aslında. Beynindeki karanlık alanların aydınlanmaya başlayarak kullanılmaya başlaması anlamına geliyor. Ne zaman ki kundalini enerjisi yükselmeye başlıyor, zeka yükseliyor çünkü artık beyinde daha fazla alan kullanılmaya başlanıyor. Ve ne zaman ki buna da çitta akaşa diyoruz. Yani zihin alanına geçiş. Artık zihin alanındasın ve zihin alanı sayesinde algın daha şu anki maha akaşadan daha ötede, başka bir düzlemde algılıyorsun. Ve de algın maha akaşaya göre daha geniş ve kapsamlı. Yoga Sutralar Chapter 3'te, Bölüm 3'te anlatılan sezgisel deneyimler, başka insanların zihnini duyabilmek veya henüz yaşanmamış şeyleri görebilmek veya daha geçmiş hayatları görebilmek, bunların hepsi aslında çitta akaşada gerçekleşiyor. Yani zihin alanında gerçekleşiyor. Ne zaman ki bu kundalini tamamen yukarıya ulaşıyor ve artık kundalini beyne tamamen akmaya başlıyor. Yani bu enerji beyinle tamamen buluşuyor. İşte bu noktada da çitta akaşa gerçekleşiyor. Yani az önceki TL'ydi, bu da D ile. Çitta akaşa da bütün bu algıladığımız akaşa düzleminin ötesinde bir akaşa düzlemi. İlk akaşa düzlemi maha akaşa kelime olarak da muazzam alan demek. Yani bütün her şeyin içinde olduğu bu algıladığımız muazzam alan. Diğeri zihin alanı ve en sonuncusu da çitin aslında çok anlamı var. Çit akaşa çok fazla anlama geliyor. Türkçe'ye çevirmek biraz zor bunu. Birden çok kelimeyle çevirmem lazım. Bir tanesi ayrılmış alan. Yani bütün o bilinçsiz kısımdan ayrılmış bilinçli alan anlamına geliyor. Bir tanesi bölünmüş ve de yok edilmiş akaşa anlamına geliyor. Yani aslında akaşanın formlarının yok edilip parçalanması, burada bölmekten kastım ikiye üçe bölmek değil, paramparça etmek. Akaşanın formlarını yok edilmiş hali anlamına geliyor. Aslında Çit en güzel karşılığı Türkçedeki bence Akaşa'nın yok edilmiş alanı. Çünkü bu alanda bildiğiniz her hali Akaşa'nın yok oluyor ve Çit Akaşa'da aslında bilinç en yüksek halinde ve kişi tamamen burada vicdanamaya koşada, yani bilme halinde. Buradaki bilgi herhangi bir şeyle gelen bir bilgi değil. Yani bir vizyonla gelen bir bilgi değil, bir duyma haliyle gelen bir bilgi değil. Bilme hali. Tıpkı bir hard disk gibi bir bilgisayara taktığınızda nasıl içinde bütün dosyalar var. Aynen öyle. İnsanın çit akaşasında bütün dosyalar mevcut ve sadece o dosyaları açıyorsun. Buradaki bilme hali tamamen şu an kendi adını nasıl biliyorsan o şekilde bilme hali. Otomatik olarak her şeyi biliyorsun. Çünkü her şey aslında çit akaşada kodlu. Çit akaşa karanlık alan olarak tasvir edilir. Karanlık olarak tasvir edilmesinin sebebi kundalini enerjisi buraya ulaşmadığı sürece çit akaşa hep karanlıktır. Kişi ne zaman konsantre olur ve çit akaşa üzerine çalışma çabası gösterir. Meditasyonda da çit akaşa üzerine meditasyonlar var. Ne zaman ki buna medite olmaya çalışır, bu noktada hep karşılaştığı şey karanlıktır. Ama bu karanlığın içinde kişi karanlığı gözlemleyerek boşluğu gözlemlemeye çalışır ve boşluğu algılamaya çalışır. Sürekli olarak boşluk aracılığıyla kendini algılamaya çalışır. Ne kadar çok boşluk gözlenilirse kişi o kadar çok aslında İçeride anlayış uyandırmaya başlıyor. Çünkü gözlemlediği şeyi karanlığı sürekli olarak analiz ederek bir anlayış ortaya çıkartıyor. Çit akaşanın üzerine yapılan meditasyonlar aslında çit akaşanın açılmasını sağlamıyor. Sadece çit akaşadan gelen bir anlayış ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani başka bir kapı açıyor ama çit akaşanın aydınlanmasını sağlayan şey aslında bu değil. Genel olarak pratiğin kendisi çit akaşanın aydınlanmasını sağlayan şey. Ve aydınlanma kelimesi gerçekten kelime gibi aydınlatmak anlamında. Karanlık alan ne zaman ki iç ışıkla buluşur, bu da işte subtle objeden bahsediyoruz. Yani dedik ya 1.17'de kaba objeler, ince objeler. Bu ince obje ne zaman ki karanlık alanın artık aydınlanmasını sağlamaya başlar, işte o noktada çit akaşa artık kullanılabilir bir alana dönüşmüş olur. Aksi takdirde çit akaşı zihnin hep bir karanlık noktası olarak durmaya devam eder. Gözünüzü kapadığınızda, meditasyon yapmaya çalıştığınızda zihinde düşünceler geçse de geçmese de gözünüz hep bir karanlığa bakar. Hep simsiyah bir şeyin içinde oturursunuz. İşte çit akaşı bu karanlığın kendisi. Yani sen duyularını kapattığında ortada olan karanlık çit akaşanın kullanılamıyor olmasından. Yani akaşanın yok edildiği, çünkü şu algıladığım her şey akaşa. Her şey madde etrafımdaki. Ve gözümü kapayıp duyularımı devre dışı bıraktığımda, artık bu maddeyi algılamamaya başladığımda, hiçbir şey algılayamıyorsam, yani bir karanlığın içinde oturuyorsam, işte çit akaşanın açık olmamasından dolayı, yani oranın aydınlanmamış olmasından. Ne zaman ki kundalini yukarıya ulaşmış olur ve çit akaşa artık aydınlanmaya başlar, yani enerji oraya ulaşmaya başlar, İşte o noktada artık gözümü kapadığımda karşımdaki şey karanlık olmaz. O noktada karşımdaki şey aydınlık olur. Gerçekten kelimenin kendisi gibi bir aydınlanma söz konusu, yani literally bir aydınlanma söz konusu. Ortada bir karanlığın aydınlığa çıkma durumu söz konusu. Yani aslında aydınlanma derken sadece cehaletin ortadan kalkması vesairesi değil, fiziksel olarak da bir gerçekten aydınlanma gerçekleşiyor. Karanlık bir alan kullanılabilir hale geliyor. Beynin bu kullanılamayan alanı sadece pratik sonucunda açılabiliyor. Yani üzerine çalışılarak açılabiliyor. Tıpkı bacaklarınız gibi düşünün. Esnetmediğiniz zaman bacağınızı açamıyorsunuz. Çünkü neden? Bacaklar kullanım şekline göre sürekli kapanıyor. Ne zaman ki diyorsun ben bacaklarımı açacağım ve daha esnek bir bedene sahip olacağım, İşte o noktada pratik yapıyorsun ve bacakların esnemeye başlıyor. Kaslar uzuyor, eklem açılıyor. Yani aslında sahip olduğun bir şeyi tekrar kazanıyorsun. Yani yoktan bir şey var olmuyor. Aynı şekilde çit akaşayı da ne zaman ki üstüne çalışıp enerjiyi oraya götürmeye çalışırsın, enerji oraya ulaştığında o nokta açılır ve kullanılmaya başlar. Yani bu tamamen o noktanın sizin tarafınızdan pratik edilerek tekrar açılmasıyla aktive olan bir durum. Çit akaşanın açılabilmesi için ojas dediğimiz o enerjinin yukarıya doğru çıkması lazım dedik. Ojas dediğimiz şey vücudunuzdaki bütün o çakraların oluşturduğu enerji. Ve bu enerji vücutta en büyük atılan kısmı da cinsel ilişkiler veya cinsel durumlar. Ojesi cinsel ilişkiye girdiğinizde veya cinsel ilişkiye girmediğinizde de yumurtalık atıldığında veya sperm dışarıya atıldığında sen vücuttaki ojesi dışarıya boşaltmış oluyorsun aslında. Yani yukarıya çıkartmak istediğin enerjiyi dışarıya çıkartıyorsun. Zaten enerji dışarıya çıkma eğiliminde. Çünkü enerji yaratımla ilişkili. Ve enerji sürekli olarak bir şey yaratma çabası içerisinde. Sürekli olarak bir şey yaratma çabası içerisinde olduğundan ya elle ya başka durumlarla dışarıya doğru sürekli çıkmaya çalışıyor. Brahmacharya da cinsel ilişkinin ortadan kalkıp cinsel perhize girilerek enerjinin içeriye döndürülmesinin en büyük amacı cinsel enerjinin ojasa dönüştürülmesi. Şöyle düşün, elinde çok büyük bir enerji var ve bu enerjinin farkındasın. Ya bu enerjiyi yukarı çıkarıp beynini çalıştıracaksın ya bu enerjiyi dışarı atıp arzularını tatmin edeceksin. Şimdi bir pratik yapan bir kişi doğal olarak kendiyle yüzleşmeye, kendini bulmaya, kendini tanımaya çalıştığı için dışarıya arzularını atacak bir enerjiyi heba edecek bir enerjisi yok. Bu enerjiyi kullanmak istiyor. Ve bu enerjiyi kullanmak istiyorsa da o zaman işte bu perhiz başlıyor. Enerjiyi dışarı atmak yerine yukarıya göndermeye çalışıyor. Bu enerji ne kadar artarsa içeride, bunu bir balon gibi düşünün. Bu uçan balonları hayal edin. Bir ateş yanıyor altta ve bu ateş balonu sürekli olarak şişiriyor ve balon yükseliyor. Ve böylelikle balon uçabiliyor. Aynı şekilde aşağıda yaktığımız bu enerji yukarıya doğru sürekli o enerjiyi itmeye başladığından dolayı, çünkü ne kadar kuvvetliyse aşağıda ister istemez yukarıya o kadar çok çıkmaya başlayacak. Yani sen pratiğinde çok başarılı olma. Pratiğinde çok işte otur meditasyon yap ama konsantre ol ama asana pratiği yap ama asana pratiğinde çok iyi performans sergileyeme, bunların hiçbir önemi yok. Bununla devam ettiğin sürece, bu pratiğe devam ettiğin sürece, bu perhizleri uyguladığın sürece otomatik olarak bu enerji yükselmeye başlayacak ve pratik ister istemez ileriye gidecek. Hiçbir pratik geriye gitmez veya olduğu yerde kalmaz doğru yapıldığı sürece. Mutlaka ileriye gider. Bu noktada aslında yaptığımız şey bu. Ateşi yakıyoruz ve enerji sürekli yukarı yükselmeye başlıyor. Enerji o kadar artık yüksek ki aşağıda ister istemez çok yukarıya çıkıyor ve bu noktada çit akaşa başlıyor. Yani ilk maha akaşanın değiştiği evre, zihinsel akaşa, zihinsel alan başlıyor. Zihinsel alanda hissetmeye başladığınızda işte çoğu insan bunu ilk uygulamaya başladığında şunu söylüyor. Diyor ki işte başıma bir şey gelecek de önceden hissettim. Rüyalarım çıkmaya başlıyor. Ya da işte biri önceden bana bir şey söylemeden ne söyleyeceğini tahmin eder oldum. İşte bunun aslında tek nedeni var. Enerji yükselmeye çalışıyor. Bu noktada sen artık başka bir sezgisel düzlemde bunları hissetmeye başlıyorsun. Açıklayamayacağın veya açıklamana gerek olmayan başka bir zihin kapısından bunları hissediyorsun, görüyorsun ve deneyimliyorsun. Bu kapının bir ardına açılabilmesi için de bu enerjinin daha da yukarıya çıkması lazım. Ve bunun için de tek gerekli olan şey ateşin yanmaya devam etmesi. Ateş söndüğünde pratik de doğal olarak sönüyor demektir. Yani aslında pratik senin ateşin. Ne kadar pratik devam ederse ateş o kadar yükselir. Bazen oluyor mesela öğrenci diyor ki ben işte sezgisel olarak bunları hissediyordum, şunlar yaşanıyordu, önceden işte bir şeyleri görüyordum filan. Artık hiçbir şey olmuyor. Artık hiçbir şey olmuyor değil. Demek ki artık pratik yapmıyorsun. Ya da pratiğin artık o zamanki kadar düzenli devam etmiyor. İstikrarlı devam etmiyor. Çoğu kişinin bunu kolaylıkla deneyimleyeceği bir alan çitta akaşa. Çitta akaşa şey bir alan değil. Dünyada belli başlı insanların deneyimlediği, işte ulaşması çok zor bir alan değil. Bir manastıra girdiğinizde manastırdaki keşişlerin, öğrencilerin çoğu çitta akaşayı zaten deneyimliyor. Çünkü pratik düzenli olduğunda sen bunu çok kısa bir süre içerisinde zaten o enerji yükselmeye başladığından deneyimleri yaşamaya başlıyorsun. Ama burada bahsettiğim gerçekten şey bir pratikten bahsediyorum. Yani yoga pratiğinden bahsediyorum. Haftada 3 gün gidip asana yapmaktan bahsetmiyorum, sadece devamlı olarak pratik halinde olmaktan bahsediyorum. Bunu bir manastıra girdiğinizde 1000 kişi varsa zaten orada 800 kişi çitta akaşayı deneyimliyor, hissediyor, algılıyor, farklı sezgisel düzlemler içerisindeler. Bu çok zor ulaşılan bir kısım değil. Çitta Akaşa her insanın deneyimleyebileceği, hatta birçok insanın zaten daha önceki hayatlarından gelen pratikten dolayı deneyimlediği bir aşama. Çoğu insan belki genç yaşlarında, belki orta yaşlarında o sezgisel hislerini bir şekilde kullanmaya başlıyor. Bir şekilde daha önceki pratiklerinden gelen insanlardan bahsediyorum. Bir şekilde hayatında daha önceden bir şeyler hissetmeye başlıyor ya da şifa yeteneği oluyor. Bir şekilde eliyle koluyla şifa verebiliyor insanlara. Eskiden babaanneler, anneanneler de bunu çok görürdük. Şimdi tabii devir gittikçe kendine dönmeye başlıyor. Şey anlamında kendine dönmeye başlıyor. Pratik değil, kendiyle maddesel olarak uğraşma haline dönmeye başladığından artık günümüz anneanne ve babaannelerini botokslu ve gergin görüyoruz. Çünkü şifa verecek vakitleri veya işte onlarla uğraşacak vakitleri yok. Kendileriyle maddesel olarak ilgilenmeye vakit harcadığından bu maalesef ki çok fazla şu an artık şahit olamadığımız bir şeye dönüşmeye başladı. Şimdi bu durumu deneyimlemek, bu duruma tanık olmak için tek yapabileceğiniz bir şey var. Kendiniz pratik ederek, kendiniz üzerine çalışarak Çitta Akaşa alanına giriş yapmak. Yani bunun başkası yapmış yapmamış hiçbir önemi yok. Tek önemli olan şey var. Senin kendi yapman. Çünkü bu alan senin deneyimleyebileceğin bir alan. Bu alan senin üzerinde çalışabileceğin bir alan. Bunun içinde ihtiyacın olan tek şey var. Doğru şekilde perhizleri uygulayarak, yamaları ve niyamaları ve doğru şekilde pratik yaparak enerjiyi yukarıya doğru hareket ettirmek. Bunu yaptırdıktan sonra geri kalan her şey zaten otomatik olarak açılmaya başlıyor. Sen bunu çok rahat bir şekilde ardından hissetmeye başlayacaksın. Ardından Çit Akaşa'ya girmek için işte burası zor bir kısım. Yani 1.17'de bahsettiğimiz o objelerin, o 4 objenin kaba, ince, benliğin olduğu obje. Bunların hissedilebilmesi için, bunların algılanabilmesi, görülebilmesi için önce Çit Akaşa'ya yükselmek gerekiyor. Ardından da Çit Akaşa'ya yükselmek gerekiyor. En zor kısım burası. Çünkü burası için gereken şey tamamen kendini yola bırakmak. Yani tek hedefinin karanlık alanı uyandırmak, aydınlatmak olması lazım. Bu çok büyük bir çabayla aydınlanabilecek bir şey. Şöyle düşün, bir deney yapıyorsun, örneğin kansere ilaç bulmaya çalışıyorsun. Bunu boş zamanlarında yapmazsın değil mi, kansere ilaç bulmaya çalışıyorsan? Yani haftanın 3 günü, işte günde 1 saat gidip kansere ilaç bulmaya çalışmazsın. Ha, çalışıyorsan da boşuna çaba gösteriyorsun. Çünkü bu iş böyle gerçekleşmiyor. Ömrünü buna veriyor insanlar. Ömrünü onu keşfetmeye veriyor. Sen eğer bunu bulmak istiyorsan, bunu keşfetmek istiyorsan buna ömrünü vermen lazım. Yani tıpkı bir bilim adamının kanseri araştırıyor olduğu gibi senin kendini araştırıyor olman lazım. Beynini araştırıyor olman lazım. Enerjiyi oraya çıkartmak için gerekli her türlü çabayı gösteriyor olman lazım. Aksi takdirde harcadığın vakit kadar sonuç alırsın. Yani ne kadar ekmek o kadar brokoli. Başka türlü bu iş olmuyor. Gösterdiğin çaba kadar sonuç var. Çit Akaşa'nın içine girdiğinizde İşte bu Mevlana'nın bahsettiği, Şems'in bahsettiği, Buda'nın bahsettiği, Kanada'nın bahsettiği ve daha birçok daha önce bu alanı deneyimleyen kişilerin de bahsettiği gibi bütün bu öğrendiğiniz gerçeğin üzerinde bir alan deneyimlemeye başlıyorsunuz. İşte bütün gerçeğin ortadan kalktığı, yıkıldığı alan orası. Çit Akaşa dediğim şey bu yüzden anlamında yok etmek Türkçe için daha mantıklı dedim. Çünkü bütün bildiğiniz gerçeğin yok olduğu bir aşama. Düşünsene, şu an bütün gerçeğin böyle olduğunu düşünüyorsun. İşte buranın tahta, bunun kumaş. Bütün bunların gerçek olduğunu düşünüyorsun. Bunun senin bedenin olduğunu düşünüyorsun. İşte bunların hepsi Maha Akaşa. Bunların hepsi gerçek. Şu an gerçek. Çünkü şu an buradasın. Şu an burada olduğun için bunların hiçbiri sahte değil. Ama bu alanın ötesinde başka bir alana gittiğinde bunların hiçbiri gerçek değil. Çünkü o anda başka şeyler var. Artık o andaki gerçeklik ve o andaki deneyim bambaşka. Ve onun daha ötesindeki bir alana gittiğinde daha önceki deneyimlediğim bütün alanlar sahte. Yani bu yüzden aslında Çit Akaşa dediğimiz şey gerçeği yok eden aşama. Yani gerçeğin yok edildiği alan, gerçek dediğiniz şeyin gerçek olarak zannedilenlerin yok edildiği ve ortada sadece hakiki olanın kaldığı aşama. Yani ortada sadece gerçekten algılanabilecek olanın kaldığı aşama. Çitakaşa bütün bu bilgiyi taşırken içinde, varoluş bilgisini taşırken aslında içinde hiçliği taşır. Yani olmama halini taşır. Bu gerçeğin olmama halini de kapsar, senin olmama halini de kapsar. Aslında orada öğrendiğin bütün varoluş bilgisinin olmadığı hali de kapsar. Buradaki bahsettiğimiz bilgi, varoluşun bilgisi olduğu için burada bahsettiğimiz şey Milli Piyango'da ne çıkacak bilgisi değil veya yarın işte yolda yürürken başına ne gelecek bilgisi değil. Burada bu bahsettiğimiz şeyler Çitta Akaşa'nın içinde. Çitta Akaşa'nın içinde bahsettiğimiz şey gerçekten neyiz? Gerçekten nereden geldik? Gerçekten bir yerden geldik mi? Ve gerçekten bir yer var mı? Ve bütün bunların ötesinde bu konuşan kişi kim? İşte Çitta Akaşa bütün bunların bilgisinin olduğu yer. Yani özün bilgisinin olduğu yer. Ve bu bilgiye ulaşmak kolay olmamalı tabii ki. Yani bu bilgiye ulaşmak için bu bilgiye ulaşmayı istiyor olmak lazım. Kolay olmamasından kastım şu. Bu bilgiye ulaşmak için gerçekten bilmek istiyor olmak lazım. Çünkü niye yaşadığımızı çoğu zaman unutuyoruz. Arzularımızı yerine getirmek için mi yaşıyoruz? Yani biraz daha para için mi yaşıyoruz? Biraz daha zevk için mi yaşıyoruz? Biraz daha etrafı görmek için mi yaşıyoruz? Biraz daha gezmek için mi yaşıyoruz? Biraz daha yemek için mi yaşıyoruz? Yoksa neden burada olduğumuzu bulmak için mi yaşıyoruz? Eğer ki bu kadar kolay olsaydı ikisi arasındaki seçim, o zaman arzular çok güçsüz olurdu. Arzular çok güçsüz olsaydı zaten ortada hiçbir sorun kalmazdı. Ama zor olmasından kastım şu, arzular çok güçlü. Çitta Akaşa'ya ulaşmak zor değil aslında. Aslında zor olan şey arzular çok güçlü. Arzular o kadar çok güçlü ki Çitta Akaşa'nın aydınlanması ve oradaki karanlığın ortaya çıkması arzuların bastırılması veya yok edilmesi anlamına geldiği için bütün o süreç içerisinde doğal olarak Çitta Akaşa'ya ulaşmak çok zor. Çünkü arzuları bastırmak demek, arzuları veya gerçekleştirmemek demek. Buradaki bastırmaktan kastım kontrol altına alana kadar onları durdurmak demek. Çok çok büyük bir şey demek. Düşünsene, bir şey almak istiyorsun ya da bir şey yapmak istiyorsun ve sen başka biri sana ona ihtiyacın olmadığını söylese bile, gerçekten ihtiyacın olmadığını bilsen bile kendini durduramıyorsun. Çünkü yapmak istiyorsun. Çünkü arzu ediyorsun. Aklında kalacağına gerçekleşsin diyorsun. Ve bu o kadar hızlı gerçekleşiyor ki daha önce de söylediğim gibi. Sen karar verene kadar, yani içinde sen bunun muhakemesini yapana kadar eylemi gerçekleştirmiş oluyorsun. Yapsam mı yapmasam mı derken bir bakmışsın yapmışsın ve bitmiş. Arzular çok hızlı, güçlü. Ve bu yüzden de Çitta Akaşa'nın aydınlanması, oranın o karanlık alanın ortaya çıkması çok zor. Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için en güzel şeylerden bir tanesi steril kalabilmek. Bugün yazdığım bir yazı vardı, okudunuz mu bilmiyorum sabah, meditasyon objeleriyle ilgili. Orada meditasyon objelerinin ve meditasyon yaparken ki düşüncelerin yarattığı etkiler ve bunlarla nasıl bir arada kalınabileceği üzerine bir şeyler yazdım. Burada bahsettiğim şey, yazıda bahsettiğim şeyin kendisi aslında. Kişi kalabilmeyi öğrenmeli. Yani bütün olduğu halle, istedikleriyle, istemedikleriyle, bütün o durumlar içerisinde kalabilmeyi öğrenmeli. Kalabilmek için de steril olmak lazım. Düşünsene, aklından çok kötü düşünceler geçiyor ya da çok saçma düşünceler geçiyor. Gözünü kapattın, kalamıyorsun. Çünkü o düşünceleri kabullenemiyorsun. Senin düşüncelerin olduğu için rahatsızsın o düşüncelerden. Steril olmak demek şu, düşünceleri ve eylemleri en ahlaklı ve en yumuşak hale getirmek. Aklından çok ahlaklı, yumuşak ve çok nötr düşünceler geçiyorsa, zararsız düşünceler geçiyorsa, o zaman o düşüncelerle kalmak kimseyi kötü hissettirmez ki. Kimse bundan rahatsız olmaz. Kimse o düşüncelerle savaşmak durumunda kalmaz. O düşüncelere anlayış gösterebilir. Ama düşünce buradan kalkıp işte şuraya gidelim şunu yiyelim. Ondan sonra gidelim şununla buluşalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Sürekli bir harekete geçme çabası içerisindeyse zihin durmak üzerine ya da zihin yumuşamak üzerine değil de sürekli bir şey yapmak, bir arzuyu yerine getirmek üzerine ise seni yeterince beslemeyecek bir arzuyu yerine getirmek üzerine ise o düşüncelerle kaldığında rahatsız olmaya başlıyorsun. Ben bunları niye istiyorum? Ya da niye aklımda bunlar var? Bu insanı iyi hissettirmiyor. Ve meditasyonda aklına düşünce geldiğinde sen iyi hissetmiyorsun. Çünkü bu düşünceden de memnun değilsin. Düşünme halinin dışında bu düşünceden de memnun değilsin. Ama düşünceler zararsızsa, eylem yaratma çabası içerisinde değilse veya yaratmak istediği eylemler gerçekten senin en faydana, en ihtiyacın olan eylemlere ise, yani sterilse, karma yogaya uygunsa, yani eylemler amacına uygunsa, niyetine uygunsa, o zaman bu eylemlerin aklına gelmesi seni rahatsız etmez. O zaman bu eylemlerle kalabilirsin, onlara anlayış gösterebilirsin. Onları görüp onları orada bırakabilirsin. Ama bırakamıyorsun, niye? İşte bir hafta önce babanla kavga etmişsin ve onu görüyorsun ve sinirin bozuluyor. Ondan iki ay önce kız arkadaşın sana bir şey demiş, onu görüyorsun ve sinirin bozuluyor. Çünkü gördüğün şey çiçek böcek değil ki. Çiçek böcek görsen de rahatsız olmayacaksın. İnsanlar ne yapıyor? Oturuyorlar, çiçek böcek hayali kurup rahatlıyorlar, değil mi? Öyle meditasyon teknikleri var, rahatlama teknikleri var. Dalga sesleri hayal ediyorlar, deniz kenarı hayal ediyorlar. Kimse deniz kenarı hayal ettiği için sinirleri bozulmuyor. Ama kimsenin kız arkadaşıyla kavga ederken oturup meditasyon yaparak objesi kız arkadaşıyla kavga etmek ve rahatladığını görmüyorsunuz. Çünkü geriliyor. İşte aklına senin iş yerinde yaşadığın sorun geliyorsa, aklına işte sokakta yaşadığın olay geliyorsa, sorun geliyorsa, işte bunlar steril değil ki. Bunlar seni tabii ki de rahatsız eder. Steril olabilmek için eylemleri yönetmeye başlamak lazım. Seçimleri yönetmeye başlamak lazım yani. Konuştuğun dili temizlemek lazım. Yaptığın her eylemin içinde niyeti görmeye başlamak lazım. Etrafındaki insanları seçmek lazım, görmek lazım. Herkesin arkadaşı olamazsınız. Herkes sizi sevemez. Herkes de sizle arkadaş olamaz. Neye ihtiyacın varsa onunla yakınlaşırsın. Bu arkadaş olmaktan kastım sevmek sevmemek değil. Örneğin Marina ile arkadaşlığa ihtiyacın varsa Marina'ya yaklaşırsın. Çünkü o seni daha çok tamamlıyordur. Adın neydi? Adını unuttum. Evşen'le arkadaşlığa ihtiyacın varsa Evşen'e yaklaşırsın, Marina'dan uzaklaşırsın. Bu şu demek değil. Benim bugün Marina'dan uzaklaşıp Evşen'e yaklaşmam Marina'yı sevmediğim anlamına gelmiyor. Evşen'e ihtiyacım olduğu anlamına geliyor. Evşen'e ihtiyacım olması kötü bir şey değil. Marina'ya ihtiyacım olmaması da kötü bir şey değil. Neye ihtiyacın varsa ona yaklaşır, öbüründen uzaklaşırsın. Ama benim Evşen'le olmaya ihtiyacım varken Marina ile arkadaşlık yapıyorsam işte o beni sterillikten uzaklaştırır. Şöyle ki, örneğin işte Marina sürekli beni sinemaya çağırıyor. Sürekli işte bir yere kahve içmeye götürüyor. Sürekli akşam geç saate kadar Marina ile buluştuğumda eve dönemiyorum. Çünkü işte muhabbeti çok iyi vesaire. Ama Evşen'le buluştuğumuzda işte birlikte meditasyon yapıyoruz. Asana pratiği yapıyoruz. Ondan sonra işte yoga felsefesi üzerine konuşup bir şeyler paylaşıyoruz. Ben pratikte ilerlemek istiyorsam gece yarılarına kadar Marina ile dışarıda takılıp sürekli sinema filmi izleyip kahve içip vakit geçirmek istemiyorum.
Yaptım hocam.
Kusura bakma Marina, bitirdim seni. 9'da yatarken. Oysa 9'da yatar kendisi ama işte kötü örnek oldu şimdi. En iyi örnek sensin diye seni seçtim. Başkasına söylesem alınırdı şimdi. Şimdi Marina ile arkadaşlık edersem pratiğim istediğim yere gitmeyecek. Çünkü arkadaşlık etmem gereken kişi burada. Yani beni ileriye taşıyacak ortam orada. O zaman ona yaklaşmam lazım. Ve buradan uzaklaşmam lazım. Dediğim gibi sorun Marina'nın hayatında değil. Sorun benim ne istediğimde. Ama eğer ki ben pratikte ilerlemek istemiyorsam ve kendi deneyimlerimi artırmak istiyorsam, hayattaki deneyimlerimi artırmak istiyorsam o zaman Marina'ya yaklaşırım. O zaman da Evşen'e ihtiyacım yok. Çünkü Evşen'in konuşmaları bir yerden sonra bende kısır döngü yaratacak. Artık etkisiz kalacak, tepkisiz kalacağım bende ve uyuşacak. Yani o pratik bilgisi bende uyuşacak, sonuç vermeyecek. Bu noktada da benim Marina'ya yaklaşıp rahatlamam lazım. Çünkü istediğim şey pratikte ilerlemek değil. Ne istediğini seçip, etrafındaki ortamı buna göre yaratıp, dili buna göre temizleyip, eylemi buna göre gerçekleştirip hayatı buna göre yönlendirmeye başladığında, işte bu mata oturduğunda, bu mindere oturduğunda, gözünü kapadığında artık pratik maha akaşadan çıkabilecek potansiyeli kazanmış olur. Yani zemini hazırlamamız lazım. Eğer zemini hazırlamazsak, eğer zemin sağlam olmazsa, o zaman maha akaşa içinde, bu gerçeklik içinde çırpınıp dururuz. Ve düşün, uyunduğunuz anı düşünün. Gözünüzü kapıyorsunuz ve gözünüzü kapadığınızda her şey bitiyor. Değil mi? Bambaşka bir şeyin içine geçiyorsunuz. Geçen Serra söylüyordu, işte kötü bir şey yaşadığında insan sabah uyanır, çok kötü bir şey yaşadığında niye olduğunu hatırlamaz. 5 dakika sonra ağlamaya başlar veya işte bunalıma girer 5 dakika sonra. 5 dakika sonra, ama ilk kalktığında ne olduğunu hatırlamaz. Kalkar, böyle bir şey olur, böyle bir gerinir falan, sonra bir şey olur. Bir şey olmuştu. Ben kendimi kötü hissediyordum en son der. Hatırlayana kadar zaten bunalıma tekrar girer ve sonra da hatırlar ne olduğunu, devam eder. İşte o ilk uyandığınızda aslında maha akaşaya yeni girdiğiniz için hiçbiri gerçek değil. Ve ilk yataktan çıktığınızda veya daha çıkmadığınızda hiçbir şey umurunuzda değil. Çünkü daha hiçbir şey gerçek değil. Daha hiçbir şey tam oluşmadı. Zihin daha bu alana yerleşmedi. Aslında her uyuduğunuzda zaten bu maha akaşanın gerçekliğini sorgulayacak bir düzleme geçiyorsunuz. Yoga sutralar der ki derin uyku meditasyonun nidra, yani o derin uykuya geçtiğiniz hal meditasyonun bir simülasyonudur. Ve o noktada hiçbir objenin olmadığı çit akaşa, yani o karanlık alan, orada hiçbir obje yok. Hiçbir objenin olmama hali deneyimlenir. Fakat kişi her uyandığında, yeniden maha akaşayı deneyimlemeye başladığından, yeniden buraya adapte olduğundan çit akaşanın bilgisi veya orada olduğu hissi kaybolur. Ama her uyuduğunda yeniden o hissi algılarsın. Bir boşluk var ve ben oraya gidiyorum. Ve aslında yok oluyor her şey. Acaba baktığın yer mi yaratılıyor? Arkam şu an gerçekten yok mu? Yoksa arkam gerçekten var mı? Sadece gördüğün kadarına mı sahipsin? Yani maha akaşa senin arkanı bile yaratmaya tenezzül etmiyor mu? Tek gördüğün şey bütün o duyularının hakim olduğu alan içindeki gerçeklik mi? Bu gerçekliği ne zaman ilk sorgulamaya başlıyor insan biliyor musunuz? Meditasyonda ilerlemeye başladığınızda, çitta akaşanın içine girmeye başladığınızda, yani zihin alanının içine girmeye başladığınızda olmayan şeyler deneyimlenmeye başlanıyor. Yani şu an burada olmayan bir şeyi deneyimliyorsun tıpkı gerçekmiş gibi, ama şu an bu alanın içerisinde değil, oturduğun alanın içerisinde değil. Gözünü tekrar açtığında, olduğun yere baktığında direkt olarak şunu deneyimliyorsun: gözünü açtın ve sanki bedenin birleşiyor o anda. Zihnin birleşiyor, gözlerin birleşiyor, etraftaki her şey toparlanıp bir hale geliyor. Yani hiçbir şey yoktu ve her şey bir an bir hale geliyormuş gibi, tekrar bir objeye dönüşüyormuş gibi. Ve o noktada durup her şeyin gerçek olup olmadığı algısı başlıyor. Yani bunlar var mıydı? Ben burada mıydım az önce? Meditasyondan önce burada mıydım? Çünkü o çitta alanında, çitta akaşa alanında buradakinden çok farklı bir deneyimsel alanın içerisindesin, sezgisel alan içerisindesin ve buraya döndüğünde buradaki alan bambaşka bir alan. His olarak da bu böyle, deneyim olarak da bu böyle. Dediğim gibi bunu sadece kendin deneyimleyebilirsin. Bu alan sadece senin tarafından deneyimlenebilir. Ama şunu düşünün en basitinden. İnsanlar uyuşturucu kullandığı zaman veya çok yüksek ateş geçirdiğinde, herhangi bir halüsinojik etki yaratan madde kullandığında bütün gerçeklik değişiyor, değil mi? Aynı yerde duruyorsun. O burada bir sürü çiçekler, böcekler, işte örümcekler, uçaklar görüyor buranın içerisinde. Gökyüzü görüyor, bakıyor. Ama sen bakıyorsun, duvarı görüyorsun. Ama o onun gerçek olduğuna inanıyor. Neden? Çünkü zihin gördüğü her şeyi, içeride yarattığı her şeyi sana gerçekmiş gibi yansıtıyor. Yani aslında gerçeklik dediğimiz şey zihinde karar veriliyor. Zihin gerçek diyorsa gerçek, zihin gerçek değil diyorsa gerçek değil. Buna karar veren şey zihin, sen değilsin. Ve uyuşturucunun etkisindeyken insan, düşün, o halüsinojik etkilerden bahsediyorum. Burada su var zannediyor örneğin önünde, burayı nehir zannediyor ve basamıyor. Çünkü onun için oradaki su o kadar gerçek ki, çünkü zihin buna karar vermiş, bunun gerçek olduğuna. Etraftaki her şey çünkü zihin tarafından şekillendirilir ve zihin şekillendirdiği sürece sen bunu gerçek kabul etmek zorundasın. Çünkü sana ne sunuyorsa onu görüyorsun. Zihin şu an senin bunu görmeni istiyor çünkü sana bunu sundu şu an. Ve sen bunun ötesini görebilmek için bunun ötesine hareket etmeye kendin çalışman lazım. Yani zihnin ötesine geçebilmen lazım. Zihnin ötesine geçemediğin sürece o ne gösterirse gerçek o. İşte o yüzden çid akaşe dediğimiz şey yok edilmiş alan. Yani yok eden alan veya. Çünkü önce her şeyin olduğu alan mahakaşa, ardından zihinsel alan. Ne zaman ki zihin ortadan kaldırılır, yani zihin kontrol altına alınır ve onun değil gerçek olan görülmeye başlar. İşte o nokta bütün zihnin yarattığı hayallerin ortadan kalktığı an. Ve bu hayallerin ortadan kalkması tek bir şeyle gerçekleşiyor. Devamlı olarak onun kontrol altına alınması çabasıyla. Yoga Sutra diyor ki zihin sürekli olarak kontrol altına alınmaya çalışılırsa, düşünse bile bir gün gelir gerçeğin kapısı açılır. Çünkü zihin sürekli devamlı olarak kontrol altına alınmaya çalıştığında mutlaka kontrol altına alınır. Ve aynı şekilde yine diyor ki 1.45'te Yoga Sutralar, kişinin ince bir objesi olduğunda, kişi ince objeyi görebildiği takdirde zihni kontrol etmesi ve zihni aydınlatması, yani aydınlanması kesinlikle mümkündür. Yani bunun önüne hiçbir şey geçemez eğer kişi buna sahipse. Yani kişinin çitta akaşaya girmesiyle önünü kesebilecek hiçbir şey yok eğer pratik etmeye devam ederse. Tabii ki bu şu demek değil. Pratik etmeye başladın, sezgisel alana girdin işte bir süre sonra ve şimdi artık bu hayatta çit akaşaya kesinlikle ulaşacaksın diye bir şey yok. Ama çit akaşaya mutlaka ulaşacaksın. %100 ulaşacaksın devam edersen pratiğe. Bu hayatta ulaşamayacağın veya ulaşabileceğin senin daha önceki hayatlarındaki karmana bağlı. Yani buraya hangi enerji topunu getirdin? Önünde hangi eylemlerin gerçekleşmesi ve nelerin gerçekleşerek ortadan kalkması gerekiyor? Bütün bu biriktirdiğin listeye bağlı olarak senin bu hayatta çit akaşaya ulaşıp ulaşamayacağın belirlenen şey. Ama sonuç olarak her şeyi geçtim. Yani zihni aydınlatmayı vesaire her şeyi geçtim. Zaten maha akaşanın içinden çıkıp çitta akaşaya ulaşmak demek artık Anya'yı Konya'yı anlamak demek. Yani insanın kendini anlamaya başlaması demek. İnsanın karşıdakini anlamaya başlaması demek. İnsanın hayatı anlamaya başlaması demek. Gerçekten insanın insan olmaya başlaması demek. Yani otomatik kodlarındaki gibi hareketi bırakıp gerçekten içinden geldiği gibi, yani kalbinden geldiği gibi, istediği gibi hareket etmeye başlaması demek. Çünkü çoğu hareket kodlardan. Hep söylüyorum. Biri sana küfür etse otomatik sinirleneceksin ya da üzüleceksin. Biri şu an sana kötü bir mesaj atsın, hakaret etsin sevdiğin biri. Otomatik olarak üzüleceksin. Bu bir kod. Sana diyor ki sevdiğin kişi sana kötü bir şey söyledi, üzül diyor. Otomatik olarak üzüleceksin. Bu kodun kendisi. Ve bu kodu aşabilmenin tek yolu da zihni kontrol etmek. Yani ihtiyacımız olan şey, aydınlanmayı her şeyi geç. İhtiyacımız olan şey önce bir kontrol altına almak kendimizi. Aksi takdirde atın nereye gittiği belli değil. Sürekli koşuyor. Nereye gitmek istiyorsa oraya gidiyor ve biz de zannediyoruz ki istediğimiz yere doğru hareket ediyoruz. İstediğimiz yer neresi onda bile emin değiliz ki. Kendine bir sor. Gerçekten ne istiyorum? Kaç kişi buna cevap verebilir ki? Gerçekten ne istiyorum? Gerçekten. Veya ne istediğine cevap verdiğinde o istediğin şey için ne yapıyorsun? Yaptığın her şey o istediğin şey için mi? Geri kalan şeyleri niye yapıyorsun? Eğer o istediğin şey dışında da bir şeyler yapıyorsan. Onları niye yapıyorsun? Ne istediğimizi bilmek, ne istediğimizi hareket etmek, buna karar verebilmek ve buna yol alabilmek bile başlı başına büyük bir erdem. Yani istediğin şey çok lüks bir hayat yaşamak da olabilir. Ama bunu bile biliyorsan, bunu istediğini bile biliyorsan ve buna hareket ediyorsan bu çok büyük bir erdem. Çünkü çoğu zaman kişi ne istediğini bilmeyip bir düzenin içine kapılıp gidiyor. Ve bir bakıyor ki işte sabah kalkmış, yüzünü yıkamış, dişini fırçalamış, yemek yemiş, akşam olmuş yatmış, tekrar sabah olmuş kalkmış. Aradan aylar geçmiş, yıllar geçmiş, aynı şeyi tekrar tekrar yapmış. Bir an durup demiyor, ben ne yapıyorum ya? Ben her sabah kalkıyorum, her akşam yatıyorum, tekrar film sürekli başa sarıyor. Ben ne yapıyorum tam olarak? Bunu bazen çok geç söylüyor insan, bazen yıllar sonra söylüyor. Bazen hiç söylemiyor. Bütün ömrü boyunca söylemiyor. Bunu ne zaman kendine sorup, ne zaman gerçekten niyetini anlayıp ve onun için hareket etmeye başlarsan, işte o zaman ipleri eline almak için hamle yapmışsın demektir. Ve bu hamleyi ne kadar erken yaparsan, o kadar ihtiyacın olan yere doğru yol alırsın. Ne kadar geç yaparsan da hayatın o kadar sabah kalk, akşam yat, sabah kalk, akşam yat. Aynı kısır döngü devam edip duracak. Bu kısır döngünün olup olmaması tabii ki de bir problem. Samsara dediğimiz şey bu zaten. Bir kısır döngünün içine sıkışıp kalmak. Kendini hareket etmek için, kendine yol almak için fark et. Ne istediğini fark et. İstediğin şey için ne yaptığını fark et. Ve kendine sık sık sor. Sadece bir kere değil, birden fazla defa sor. Ben her sabah kalktığında sor. Bugün gerçekten ne istiyorum? Ve bu istediğim şey için ne yapıyorum? Ne yapacağım bugün? Ancak sürekli olarak farkında olarak, sürekli olarak uyanarak, sürekli olarak gözümüzü açarak, sürekli olarak burada olarak fark edebiliriz, görebiliriz ve doğru yere hareket edebiliriz. Namaste. Namaste.